أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله An Ebi Necihin El-İrbat İbn-i Sariye radıyallahu anh kal. Ve azana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mev'izaten vecilet minhel kulub ve zarafet minhel uyun. Ve kulna ya Resulallah ki enneha mev'izatu muvaddi' fe evsina. Kal. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إمام نووي, o büyük hadis alimi İmam Muhyiddin el-Nevevi, bu hadisi 40 hadis diye topladığı mecmuanın 28. sırasına yerleştirmiş. Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin naklettiği bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberliğini, onunla bir hatırasını bize nakleden İrbat İbn-i Sariye, yani Sariye'nin oğlu İrbat, Ebu Necih diye de bilinen bu adam kim ki ne demiş ki diye isterseniz tanımadığınız insanları reddedin, ne kalır geriye? Hatta tanımadığınız kim olursa olsun onu reddedecekseniz Allah korusun ama Allah da peygamber de o listeye girer mi dersiniz? Evet, ben bu ismi ilk defa bu hadiste duydum ama bu benim eksikliğim değil mi? Yani insanlar bu adamı duymamışlarsa bu adam hakkında söz söylemeye ne yetkileri var? Bakalım kim acaba demenin ne alemi var? Hatta belki o sebeple bakıyorsunuz insanlara Buhari denilince burun kıvırmaya, Müslim denilince yüz buruşturmaya çalışıyorlar. Kendilerince Buhari ve Müslim için mazeretleri var. Hani onlar hakkında, onların ravileri hakkında, o kitapta bulunan hadisler hakkında falan adamın ya da filan adamın yetkili mi yetkisiz mi olduğunu bilmeden tenkitlerini okudu dinledi ya. Mesela birisiyle tanışıyorum, tartışıyorum. Evet diyor, Buhari'nin hakkını da yemeyelim. Yani içinde 5-6 tane işte bir o kadar yani muteber bir hadis olmalı. Aa dedim, öyle şey mi olur? Buhari'nin içinde doğru dürüst hadis mi var zannediyorsun? Hepsini adam kendi uydurmuş. Ve de bunu peygamber dedi demiş. Ama dikkat ediyor musun? Kur'an'ı, adam dini iyi anlamış, farkında mısın dedim. Anladı demek istediğimi. Yani biz dini anlamada, peygamberi bize nakletmede, Buhari'yi, Müslim'i, Tirmizi, Darimi'yi, İbn-i Mace'yi tenkide hazır olduğumuz kadar onları tenkit edenleri tenkide hiç hazır değiliz galiba. Yani bu büyük alim zatlar, bu büyük hadis alimleri konusunda evet elbette onlar haşa ilah değil, Rab değil, Tanrı değil onlar. Tenkit ederiz, yanlışları olur, insandır onlar, biliriz. O yanlışlarını değil, doğrularını kabul etmeye hazırız ama acaba onları tenkit ederken, onların yanlışını söylerken bize bilgi aktaran insanlar da en az onlar kadar bu işe layık değiller mi yani tenkide? Yani mesela bir hadisin mevzu olup olmadığı ya da bir hadisin sahih olup olmadığı, bir hadisin yani daha güzeli peygamber deyip demediği konusunda Darimi ne kadar yetkili idiyse onu tenkit eden de en az o kadar yetkili olsun ama neden Darimi'nin tüm yetkisini elinden alıp İbn-i Mace'nin tüm yetkisinden elinden alıp da gidip başkalarına verip yok bu adamlar yalan söylüyorlarmış, mevzu hadisleri kitaplarını alıyorlarmış diyelim. Yani adamın kendi incelemesine göre titiz davranmış, gayret etmiş, onun hadis olduğuna inanmış ve bize naklediyor. Yoksa hain mi diyeceksiniz? Cesaretiniz var mı? İşte İrbat İbn-i Sariye böyle tanımadığımız insanlardan biri ama tanısaydık ne yapalım yani, neye göre tanımadık diye adamı suçlayalım? İsterseniz farklı bir bölümünü söyleyelim işin. Mesela piyasada mevcut, üzerinde laf edilen İbn-i Mace gibi, Darimi gibi ya da Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai gibi hadis kitaplarından bir hadis naklettiniz mi, kimi insanlar hazır hemen acaba aslı var mı ki, bilmem ki doğru mu ki demeye. Ama öyle değil de siz bir hadis öğreteceğiniz ya da duyuracağınız, yani insanları peygamberin sözleriyle karşı karşıya baş başa getireceğiniz ortamda bunu İbn-i Hibban'ın sahihinde ya da İbn-i Huzeyme'nin sahihinde buldum ya da Abdurrazzak'ın musannefinde, İbn-i Ebi Şeybe'nin musannefinde gördüm diye naklederseniz karşıdaki ne o diyor. E o zaman siz de taşı gediğine mi koyarsınız, köşe taşı gibi mi yerleştirirsiniz? Deyin ki ne demek ne o, yani sen bunu bilmiyor musun gerçekten, bir de hadisler konusunda laf etmeye yetkili zannettin kendini öyle mi diye ona onun dilinde cevap vermeye galiba kendimizi hazır hissediyoruz o zaman. Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin naklettiği ama İmam Muhyiddin el-Nevevi'nin sürekli elde taşınması, dilde taşınması, gözde taşınması, kulakta taşınması, akılda taşınması gerekir diye bize 40 tanesini hazırladı. O mecmuanın 28. sırasında yer alan hadisle şimdi baş başayız. İrbad İbni Sariye aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir nakilde bulunuyor, bir hatırasını naklediyor, dinliyoruz. İsterseniz beraber gidelim yanına. Şöyle kenara ilişiverelim. Şöyle bir uç bulup oturuverelim. Kimseyi rahatsız etmeden şöyle bir yol bulup, bir yer bulup oraya biz de bir imkan bulup oturuverelim. Yani biz de o ortamda bulunalım. Ne dersiniz? Hadi isterseniz beraber. Aleyhissalatü vesselam var. Çevresinde ashab-ı kiramdan birileri var. O ara bize bu hadisi nakleden, yani olayı bize intikal ettiren İrbad İbni Sariye de orada ve biz kenarında sadece ona kulak vermişiz. Gözümüzle olayı kontrol etmeye çalışıyoruz ve dinliyoruz. Dinliyoruz. Ve azana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mev'izaten. Bu toplantıda neymiş diye merak etmiştik ya. O sahabe bize açıklıyor durumu. Aleyhissalatü vesselam bize vaaz-u nasihatte bulundu. Vaaz etti, konuştu, tavsiyede bulundu, bir şeyler anlattı. Ya da öyle şeyler söyledi ki onları dinlemek din, reddetmek dinden çıkarmak gerekecek cinsten. Peygamber bizim hayatımızı düzenleyen planlar, programlar, projeler üzerinde konuştu diyor. Demek ki aleyhissalatü vesselam yanındaki sahabesiyle birlikte, ashabıyla birlikte bir gün konuşmuş onlara, bir şeyler anlatmış. Yani öyle güzel, öyle hoş, öyle gönül alıcı konuşmuş ki vecilet minhel kulub ve zarafet minhel uyun. Dinleyenlerin kalpleri titriyor, coşuyor, kendinden geçiyorlar ve gözler yaş döküyor. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz dokunaklı konuşmuş. Biraz duygusal dönemlerinde konuşmuş demiyorum. Zaten onlar duygularını kaybeden insanlar değil. Ama gerektiği yerde duygusal davranabilen, gerektiği yerde farklı davranabilen insanlar. Öyle olunca, yani o kelimeyi kullanmanın anlamsızlığına inandım ama kelime de bulamıyoruz farkındaysanız. İşte öyle bir konuşma yapmış ki, öyle bir vaaz-u nasihatta bulunmuş ki, öyle onlara tavsiyelerde bulunmuş ki, orada dinleyenlerin, orada bulunanların kalpleri titremiş, kalpleri coşmuş, kendinden geçmiş ve yani kendini kaybetmiş anlamına değil, coşkun bir kalp olarak kalpleri o hale gelmiş ve gözler yaşarmış, gözler yaş dökmüş. Bunun üzerine hemen demişler ki, فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ımızın, Rabbimiz ve ilahımızın bize gönderdiği elçi, كَأَنَّهَا مَوْعِزَةُ مُوَدِّعُ Galiba veda eden birinin konuşması gibi oldu bu. Sanki veda edip gidecekmişsiniz gibi bir hal anladık. Öyleyse fe'evsina. Bize vasiyette bulun. Tavsiyede bulun. Bari bize bir şeyler anlatıver. Yani sen madem aramızdan gideceksin, öyleymiş bu iş. Bir şeyler söyle bize senden sonrası için. Tekrar döneriz buralara inşallah. Ama şöyle ne var ne yokmuş, genel muhteva neymiş hadiste bir anlayalım. Kale, bunun üzerine aleyhissalatü vesselam dedi ki, Usiküm بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. Size Allah'a karşı gelmekten sakınmayı tavsiye ediyorum. Yolunuzu Allah'la bulmayı tavsiye ediyorum. Takva ehli olmanızı tavsiye ediyorum. Korunma konusunu Allah'la yapmanız, becermenizi tavsiye ediyorum. Allah'a karşı gelmekten korkup sakınıp, harama düşmekten korkup sakınıp, cenneti kaybedecek bir ortamda bulunmaktan korkup sakınıp, cehennemden korkup sakınıp, Allah'ın dediği gibi bir hayatı Kur'an'a danışıp, sünnete danışıp, Allah'a peygambere sorup, dedikleri gibi yapmanızı tavsiye ediyorum. Emrediyorum. Peygamber, öyle tavsiye olunur. Yaparsanız ne ala, yapmazsanız siz bilirsiniz makamında konuşmaz ki. O dedi mi, emirdir, dindir, Allah'a itaat manasınadır. Kim ki Resul'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur da ondan. Bunu nasıl gerçekleştireceğimizin hemen ayan beyan bir formülünü görüyoruz sözün devamında. وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَ Duyup dinleyeceksiniz size bunları söyleyeni, irtibat kuracaksınız ana kaynakla, kitap ve sünnetle irtibatınızdan sonra diyeceksiniz ki anladık, duyduk, dinledik ve itaat ediyoruz. Bunu size söyleyen köle de olsa. Vasiyetine, tavsiyesine devam ediyor aleyhissalatü vesselam. وَاِنَّهُ مَنْ يَعَيْشُ مِنْكُمْ Kim ki benden sonra yaşarsa فَسَيَرَ اَخْتِلَافًا كَتِيرًا Pek çok ihtilaf. Birbirine muhalif ve muhtelif pek çok durum ve konum görecek ki o zaman ve aleyküm bi sünneti benim sünnetime sarılın ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyin benden sonra gelen râşid ve mehdilerin yoluna da sarılın ki addu aleyhâ bin nevâciz buna azı dişlerinizle sımsıkı tutunun dikkat edin ve iyyâküm ve muhtesâtil umûr sonradan çıkan türedi şeyler peşinde koşmayın. Sakının, dikkat edin çünkü ve inne külle bidatin dalale. Bu tür şeylerin hepsi dalalettir. Başka rivayetlerden öğreniyoruz. Her dalalet de adamı cehenneme götürür. Tekrar başa dönelim. Demek ki aleyhissalatü vesselam vaaz ediyor sahabeye. Siz de vaaz ediyor musunuz? Ama siz peygamber değilsiniz değil mi? Zaten sizin peygamber olup olmadığını sormadım. Siz de vaaz ediyor musunuz? Ama siz vaiz de değilsiniz. Yani bu işi meslek edinmemişsiniz. Bunun karşılığında para almıyorsunuz değil mi? O zaman önce vaizlere soralım. Ey vaizler, siz para alma karşılığında çoluk çocuğunuzun ekmeğini, suyunu temin için para, maişet temin mekanizması olarak vaaz eden sizler, onun dışında Allah dedi diye çoluk çocuğunuza, yani size para vermeyen, sizin para verdiğiniz hanımınız, oğlunuz ve kızınıza vaaz ediyor musunuz? Periyodik, sistemli ve programlı vaazlarınız var mı? İyi ama peki neden yok? Yani onlar yarın şikayet ederlerse Allah'a, ''Ya Rabbi biz para veremedik, biz tayin edemedik, biz kadro ayarlayamadık, biz program yapamadık, ondan dolayı bizi anlatmıyorlar.'' derlerse ya ne diyeceksiniz? Peki onlar vaiz olarak öyle sorumlular. Ya geri kalanlar? Ben peygamberimi örnek almalıyım. Peygamberim ne yaparsa bunu benim için de yapmıştır. Ben onun dediği yolda, ben onun gittiği yolda, ben onun yaptığı gibi bir hayat ile Allah'ı razı etmeliyim demek zorunda olan Müslümanlar ne zaman vaaz edecekler? Siz bunu böyle bir planlı projeli görev, yani biraz akademik, biraz sistemli, biraz ciddi, biraz herkesin dinleyeceği, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği falan bir şey zannetmeyin. Önce düşünün. Tanıdığınız, bugüne kadar bildiğiniz en çetin vaizler, en güzel konuşan vaizler, en onsuz olmaz hayat programının onsuz olmaz bölümü kabul edilen vaizler bile sözü dinlenen insanlar değil biliyorsunuz. Tamam anlatırken belki de müzikal bir melodi gibi yani kulağa hoş geliyor, ruhun gıdasıdır diye dinleme lütfunda bulunan insanlar gereğini yerine getirmek konusunda hiç de dinlemediklerini siz de biliyorsunuz. Çünkü En iyi konuşsa insanlar, en tatlı, en güzel, en münasip, en olgun, en uygun konuşsalar aleyhissalatü vesselam gibi konuşurlar ki kimileri Ebu Bekir gibi hemen kabullenir. Hiç itiraz etmeden, beklemeden kimileri Ebu Süfyan gibi 20 seneyi bekler Mekke'nin fethi dönemine kadar. En büyük düşmandır aslında bir dönem. Kimileri Ebu Talip gibidir, bilir, anlar, destekler ama kabul diyemez. Kimileri Ebu Cehil gibidir, ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Ne dersiniz? Siz vaaz etmeli değil misiniz? Siz konuşmalı değil misiniz insanlara? Ama karşıdaki dinleyince konuşun diye bir şart yok. Bunu baştan kabul edin. Yani şöyle demeyin bana. İyi iyi ben de anlatayım ama insanlar dinlemiyor ki. Oğlum, kızım, karım, çoluğum, çocuğum, ısım, akrabam, eşim, dostum, annem, babam, tanıdığım, bildiklerim beni dinlemiyor ki demeyin. Çünkü dinlerse anlat diye bir ayet ben hatırlamıyorum. Çünkü peygamberler de dinlemeyen toplumlarına dinleyenler kadar anlattılar. Zaten anlatmanın galiba sonu ya benim ölümüm, ya anlattığım kişinin ölümü, ya da anlatılan konunun yerine getirilmesiyle bitecektir. Değilse anlatma biter mi? Biz de vaaz edelim o zaman. Nasıl mı? Çok mu zor? Yo, mesela diyelim ki bir hadis, bir ayet dilinizin altına yerleştirdiniz. Önünüze gelen, arkasından yetiştiğiniz, sizin arkanızdan size yetişen, yani hayatın içinde karşılaştığınız herkese bir saniye dinler misin? Bak ben sana bir hadis okuyorum deyin. Üçüncü, beşinci, 15. okuduktan sonra bakın nasıl da onu en bilen hale geldiniz. Çünkü çevrenizde sizden daha bilenler varsa ek yaptılar, öğrendiniz. Siz kadar bilmeyenlerin kimi hatırlatmaları ve sorularıyla olay genişledi, anladınız. Ama şöyle demeyin. İyi de ben bir hadis söyleyince onunla ilgili 40 soru soruyorlar. Ben birini bile bilmiyorum. Tamam, hiçbirini söyleme, zaten sen onların sorusuna cevap ver demedim ki. Nasıl da lafı dolandırıyor insanlar. Nasıl da bahane buluyorlar, mazeret arıyorlar. Öyle değil. Bir hadis yazacaksınız kağıda. Kendi el yazınızla yazabildiğiniz kadar, gücünüz yettiğince kekeleyerek okuyacaksınız bir ayet. Karşınızdakine bunun duyurusu olacaksınız. Bunu yapamaz mısınız? Bayramda, seyranda, gündüzde, gecede, düğünde, dernekte, ziyarette, ziyafette bunu beceremez misiniz acaba? Bana kalırsa yapabileceğinizi zannediyorum. Bir deneyin isterseniz. İşte böyle bir vaaz-ı nasihat dönemindeydi peygamberin. Kalpler etkilendi. Gözler yaş döktü. Biz konuşunca da böyle olur mu? Sen samimi ol, Allah bereketini ihsan edecektir. Olursa olur, bu karşıdakinin gözü, karşıdakinin kalbi. Sen ondan sorumlu değilsin ki, senin kalbin değil ki o. İyi ama benim kalbimde etkilenmiyor, benim gözümde yaşarmıyor diyorsan az ilgilenmişsin, devam et. Az anlatmışsın, ilk defa olmuş daha. Belki daha çok anlatınca sen de etkileneceksin. Yani o havaya girmen gerekiyor galiba. وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ Demek ki kalpler etkilenmiş. Kur'an'a bakıyoruz. İnsan kalbinin etki alanı olarak, etkileşim bölümü olarak üç çeşit olduğu, üçe ayrıldığını haber veriyor Kur'an bize. Kas katı kalpler, taştan daha katı kalpler, Allah'ın ayetlerinden etkilenen taşlarla mukayese edilmez en katı kalpler. Çünkü soğuk ve sıcaktan taşlar etkileniyor. Yukarıdan bırakılınca düşmek durumundalar, itiraz edemiyor. Soğuk ve sıcaktan etkilenip paramparça olabiliyor. Ya da sulara yeniliyor, içinden sular akıyor, fışkırmazsa sızıyor. Ama kafirin kalbi o kadar katı, o kadar katı ki taştan daha katı. Hiç etkilenmiyor ayetlerden. Bir böyle kalpler var. Bir de hasta kalpler. Yani öyle hasta ki Müslümanı görünce hasta, mümini anlayınca hasta, iman ortamında hasta, hastalığı daha da artan kalpler var. İman ettiğini iddia ettiği halde, bu işte ciddi olmayan, aslında kafir olduğu halde Müslümanların yanında iman eder gibi görünen, Kur'an ve sünnetle bazen tanıştığının semeresi yol bulan ama şimşek çakınca önü açıldığı kadar yürüyen, sonra kapkaranlıkta kalıveren insanların kalbi. Bir üçüncü kalp modeli daha var. O da müminlerin, Müslümanların kalbi ki iki ana şekilde karşımıza çıkıyor. Ya sakindir, engin denizler gibi, hani tarif edilir öyle bazen, durgun, sakin, böyle hiç hareket olmayan çarşaf gibi diye söylenilen denizler, ondan daha sakin, ondan daha vakur, ondan daha özgün, kendince etkilenmemiş hiçbir şeyden gibi ama kendi dünyasında etkileneceğini bulmuş o, neden etkileneceğini bilen bir kalp, yani yatışmış bir kalp. Ama bu kalp bazen de coşkundur, coşar, cuşu huruşa gelir, sanki yerinde duramaz bir kalp. Kur'an ifadesiyle söyleyelim. Allah Kur'an ayetleriyle, bir de semavat ve arzdaki ayetlerle, yani iki çeşit ayetleri var Allah'ın. Bir Kur'an'da şu namazda okuduğumuz ayetler, bir de Kur'an dışında gözle gördüğümüz, kulakla duyduğumuz, fark ettiğimiz beş duyu organları ve kalbimizle anladığımız, aklımızla fark ettiğimiz benimsediğimiz, kabul ettiğimiz, reddettiğimiz ayetler, alametler var ya, işte o tür ayetler karşısındaki kalpten söz ediyoruz. Coşkun kalp konusunda Enfal suresine bakın. Allah diyor ki: İnnemel müminun ellezine izâ zükirallâh vecilet kulûbuhum. Müminler, gerçekten müminler, kendini iman ehli bilen müminler var ya, işte onlar Allah'ın gündemde tutulması karşısında hissiz, duygusuz, ölü bir halde olmazlar. Daha canlı, daha gerektiği gibi, daha coşkun, daha hareketli bir kalp sahibidir onlar. İşte böyle bir kalp, coşan bir kalp, hazır olan, yerinde duramayan, hemen göreve atılıvermek konusunda, hemen niyetini düzeltmek konusunda hareket halinde bir kalp. Ama bir de bir başka bir ikinci kalp şekli var ki müminlerin, o da aradığını bulmanın sevinciyle, onun coşkunluğunun neticesi ya da varacağı yere varmanın huzuruyla sakin kalpler. İşte Allah'ın ayetleriyle sükunet bulunacağı anlatılıyor. Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulub. Allah'ın ayetleri, Kur'an ayetleriyle, zikrullah dediğimiz şu Kur'an'daki ayetlerle sükunete eren kalpler. Müslümanların kalbi. Veya hatırlar mısınız, İbrahim aleyhisselam Allah'a dönüvermiş, soru vermişti. Ya Rabbi, ölüleri dirilttiğine inanıyorum ama acaba yani nasıl dirilttiğini bana göstersen, yani inanmıyor musun kulum? Ya Rabbi, inanıyorum fakat kalbim daha bir sakin, daha bir coşkun olsun, daha bir yerinde, daha bir mutmain olsun. Velakin liyatmainne kalbi, kalbim mutmain olsun ya Rabbi diyordu. Değilse iman edecekti, etmeyecekti, görmeyince imanı artmazdı değil ama bu işi görerek bir de öyle olsun istiyordu sanki. Onun için diyordu ki velakin liyatmainne kalbi. Ben kalp modellerinden Kur'an'da anladığım kadarını size naklettim. Ben ve siz oturup düşünsek, kafamızı iki elimizin arasına koysak, becerememişsek, başımız düşünememişse, kafamızda düşünceler birbirini kovalamış, bir istikrara kavuşmamışsa, daha bir sıksak kafatasımız erircesine, içindeki beynimizi cıvık cıvık elimize alırcasına, sonra onu şöyle savururcasına düşünsek, acaba bizim kalbimiz hangi cinsten ki? Kas katı mı, hasta mı, coşkun ve mutmain mi? Herkes yarın hesaba çekileceği bilinciyle bunların peşinde olsa, kendi kalbini kendisi kontrol etse, ama Allah'la, ama peygamberle beraber, ama vahiyle beraber bu işi sürdürse, demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor ve kalpler coşkun, kalpler mutmain, kalpler anlayacağını anlıyor, kalpler harekete geçiyor, kalpler ne yapacağının bilincinde sanki programa can atıyorlar. Ama gözler de yaş döküyor, duygulanıyorlar, etkileniyorlar. Çünkü anlaşılan farklı bir konu var. Diyorlar ki işte onun gereği, فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَأَنَّهَا مَوْعِزَةُ مُوَدِّعُ. Galiba sizin bu konuşmanız var ya, herhalde veda edip gidecek birinin konuşmasına benzedi. Yoksa öyle bir şeyler mi var ya Resulallah? Aramızdan gitme zamanın, aramızdan ayrılma zamanın mı yaklaştı yoksa? Yoksa böyle bir şeyler mi var da bize onu ihsas ettirmeye, hissettirmeye, duyurmaya çalışıyorsun ya Resulallah diye gözyaşlarıyla konuyu gündeme getiriyorlar. Ne dersiniz? Orada biz olsaydık, hani oradaydık ama yani konuşma imkanımız olsaydı, ne dersiniz, biz ne derdik ki? Herhalde başlardık yalvarmaya. Ayaklarına kapılayım, kulun kurbanın olayım. Ne olur ya Resulallah, bizi bırakıp gitme. Bizi kime bırakıp gideceksin? Aman bizi bıraktın gittin, biz ne yapacağız? Senden sonra dünyanın ne tadı olur, ölsem daha iyidir. Ah Allah seni yan, haşa. Tabii biz yeni dönemde duyuyoruz bunları da ondan. Kimseyi bulamadı da seni mi aldı, aramızdaki beraberliği kıskandı mı gibi filan gibi, Allah korusun, ama biz bu tür lafları duyuyoruz şimdi. Yoksa sahabe niye öyle dememiş ki, onlarınki güzel değil mi? Mesela bir bayan tanıyoruz, yıllarca beraber olduğu, ondan çocuklar da edindiği, Allah'ın lütfu ve ihsanıyla olduğuna tabii inandığına inandığım bir kadın, kocasını Allah alıyor vakti gelince diye. Utanmadan diyor ki Allah sevgimizi kıskandı, ondan ayırdı bizi. Allah korusun. Ya da bir çocuğu ölen bir kadın duyuyoruz. Ya Rabbi, yani bir et parçasını neden benden kıskandın diyebiliyor. Veya annesi, babası, karısı, kocası, oğlu, kızı ölenler, en yakınlarını saydım. Dayanamamış efendim de ondan isyan ediyorlarmış. Vay Allah'ım, ağızlara neler geliyor ve neler söylüyorlar. Olur mu? İnsanların yeryüzünde sevebildiklerinin ötesinde en sevgilileri sahabe için peygamber değil mi? Onu kaybetmenin acısından gözyaş dökebiliyor ama aleyhissalatü vesselam onlara öğretmişti. Oğlu İbrahim'in vefatında ağlayınca ya da kızından torununun vefatında ağlayınca nedir bu ya Resulallah, sen bizim ağlamamıza hani yasak koydun zannediyorduk. Öyle değil diyor Peygamberimiz, isyan sözleriyle ağlamak, kendini kaybedercesine ağlamak değilse kalp hüzünlenir, gözyaş döker ama biz hakkı söyleriz diyordu. İşte sahabede öyle yapıyorlar ve diyorlar ki ya Resulallah, bırakıp gideceksin gibi, öyle anladık, öyleyse aman gitme demiyorlar. Çünkü takdir eden güzel takdir ediyor, Allah güzel ayarlıyor, onu öyle kabul etmek zorunda olduklarını biliyorlar ve diyorlar ki fe'evsina, madem gideceksin tamam, onu kabul etmek durumundayız evet, ama bize vasiyette bulun. Yani bugüne kadar seni dinledik, bugüne kadar seni biz, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ ayetinden ve benzer prensiplerden dolayı Allah'ın bizi sevme makamı bildik. Biz sana itaat edersek, biz seni memnun edersek, biz senin peşin sıra gidersek, biz seni razı etmeye çalışırsak, böylece Allah'ı razı edeceğimize inandık, öyle hareket ettik. Ama senden sonra ne yapacağımızı bize bir kere daha söylesen, bize vasiyetlerin olsa, senden sonra Allah'ı nasıl razı edeceğimiz konusunda bir temel prensip ortaya koysan, biz onu dinlesek, ona göre hareket etsek ya Resulallah, fe'evsina diyorlar. Evet, kabul etmek, ölümü kabul edebilmek, sadece ölüm değil tabi, nasıl imtihan oluyorsak, neyle imtihan oluyorsak, imtihan pozisyonlarını kabul edebilmek, hastalıkla, sağlıkla, varlıkla, yoklukla, ölümle, kalımla, doğumla imtihan olduğumuzun bilincinde, onun bizim için imtihan olduğunu, yani karşılığında o imtihana tabi tutanın rızasına uygun hareket edince cennet var olduğunu, değilse cehenneme sürüklenmenin tehlikesini hatırlayabilmek, işte teslimiyet, işte İslam. Nasihat et, tavsiyede bulun, vasiyet et ya Resulallah, söyle senden sonra ne yapmamız gerektiğini söyle bize ey Allah'ın elçisi diyorlar. Aleyhissalatü vesselam onlara diyor ki, قَالْ اُوْسِيكُمْ بِتَقْوَ اللّٰهِ, size vasiyette bulunuyorum, size tavsiyede bulunuyorum. Peygamber vasiyet etti mi, peygamber tavsiyede bulundu mu, o dinlenir tabii. Babasını çok seven ya da kocasını ya da hanımını ya da oğlunu çok seven, ölümüne binaen söylediği bir sözü ömür boyu gerçekleştirmeden yana can atıyor değil mi, biliyorsunuz? Bu çok sevdiğiniz babanız gibi değil, oğlunuz kızınız değil, ama ya kim peygamberiniz olunca bu, öyleyse onun dediğini daha bir iyi dinleyelim. Ondan başkasını değil, sadece onu böyle bir dinleme makamında bilelim ve tavsiyesini din bilerek dinliyoruz şimdi. Diyor ki, takvallah ve sem'i ve ta'a, size Allah'ın takvasını tavsiye ediyorum. Yolunuzu Allah'la bulmayı tavsiye ediyorum. Kitaba danışıp hareket etmenizi istiyorum. Ne yapıp edecekseniz Allah'a sorun, danışın, dediğini dinleyin diyorum. Ben size bunu böylece tavsiye ediyorum. Yani Allah'a sorun, danışın, kitaba sorun, danışın, evet. Bir de bunun için وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ olacak. Tabi, aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesinin aslında iki ana birimde bize intikal ettiğini anlıyoruz. Ara cümleleri takva ile bizim beraberliğimizin ayarlayıcısı cümleler olduğunu düşünürsek, aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Kur'an tavsiye ediyor, bir de sünnet tavsiye ediyor. Çünkü fealeyküm bi sünneti de diyecek hemen arkasından. O zaman hadisin tercümesi mantığından biraz sıyrılıp, hadisten anladığımın sıralamasını yapsam, aleyhissalatü vesselam önce kitabı tavsiye ediyor, takvayı tavsiye ediyor, kitaba sorun, danışın, kitabı dinleyin, kitaba göre hareket edin, hayatınızın programını kitap belirlesin, bunu size söyleyen köle de olsa dinlemek zorundasınız, kabul edin ve dinleme modelinizi söylüyoruz. Öyle diyor Peygamberimiz. Es-sem'i ve ta'a, yani semiyana ve ata'na deyin. Peygamber bize kitap karşısındaki tavrımızı belirliyor. Diyecekmişiz ki semiyana ve ata'na. Türkçesiyle anladım, dinledim, kulak verdim, fark ettim, farkına vardım. Benim için olan yönüyle bildim, belledim ve gereğini yerine getiriyor. Yani itaat ediyorum diyeceğiz. Tarih boyunca insanlar Allah'tan gelen mesaj karşısında bu açıdan değerlendirince olayı iki grup oluşturmuşlar. Bir, Müslümanlar, Müslümanlık isteyenler, Müslümanlıktan yana olanlar, Allah'ın dediğini dinlemeyi kendilerine prensip edinenler, onlar semi'ana ve ata'ana demişler. Diğerleri de hak yoldan, İslam yolundan, Müslümanlıktan çıkan, kendilerini Müslüman iddia ettikleri halde Allah'ın dediğinin dışında bir yolu Müslümanlık şekline getiren, yani aslındaki İslam yolunu, asıl İslam yolunu kendilerine göre ezen, bozan, değiştiren, farklı bir şekle büründüren insanlar, Yahudiler ve onlar gibi olanlarsa semi'na ve asayna diyorlar. Yani dinledik, tamam, fark ettik, anladık, ne olduğunu bildik, belledik, bizimle ilgili yönünü fark ettik, anladık ama isyan ediyor, yani gereğini yerine getirmiyoruz. Yani namaz kıl, anladım. Nasıl namaz kılınacağını biliyor musun? Kitabını bile yazarım diyorsa adam. Kur'an oku, ne demek istediğimi anladın mı? Yani görev, sen kitabını, Kur'an okumak zorundasın. İçindekileri anlayarak oku, tamam anladım. Peki peygamberi takip et, peşinde git, sünnete ittiba et, anladım anladım. Peki hadi bakalım, ama ben yapacağım demedim ki anladım diyorum diyor sanki insanlar ve isyan ediyorlar. Semiyona ve asayna. Dinledik ama isyan ediyoruz. Fakat maalesef, ama nereden kaynaklandı bilmiyorum, ne menem şeydir anlamıyorum. Tarih boyunca Kur'an'ın beyanıyla semiyana'dan sonra kimileri iyi bir Müslüman olmak sevdasına ata'na itaat ediyoruz. Kimileri de yani İslam'dan, Kur'an'dan, itaattan çıkmak manasına asayna isyan ediyoruz dediklerini Kur'an anlattığı halde yeni bir tip becerdik, yeni bir tip başardık. Sanki biz yeni bir tip ortaya çıkardık. Bizse Kur'an okuduktan, sünnet öğrendikten sonra diyoruz ki semi'na ve nesina. Dinledik, anladık, fark ettik ama unuttuk. Hatta bir ayeti öğreniyor, ikinci ayete geçince onu unutuyoruz. Kur'an'ı kapatmadan unutuyoruz. Kapatınca kapıdan çıkmadan unutuyoruz. Sabah okuduğumuzu akşama unutuyoruz. Akşam okuduğumuzu sabah unutuyoruz, Allah korusun. Böyle değil. وَالسَّمْعِ وَالتَّاءَ Duyup dinleyecek, anlayacak ve itaat edeceksiniz. Hatta وَاِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ Bunu size söyleyen bir köle bile olsa. Köle mi? Tamam da köleyi dinlemiyorsunuz ki. Kölenin hatırlattığı vahyi dinliyorsunuz. Ey anneler ve babalar ve ey kocalar! Size vahyi duyuran, size Kur'an ve sünneti duyuran, size Allah'ın tavsiyelerini, peygamberin tavsiyelerini duyuran oğlunuz, kızınız da olsa, karınız da olsa, ben oğlanın, kızın tavsiyesine uymam, ben karı lafı dinlemem, ben hanım ağızlı ya da ben işte hanımın dediğine göre hareket eden, arkasından kurmalı bir klibik erkek değilim, ben bildiğimi okurum demeniz ne gerekir ki? Çünkü onu söyleyen o değil, onu size hatırlatan, duyuran odur. Onu öylece kabul edin ve dediğini, yani Allah ve peygamberin dediğini dinleyin. Efendim, çok ters söylüyor ama, çok aksi bir adam, çok hırçın, yani çok sert bir adam, söyleyiş modeli bozuk diye de itiraz etmeye yetkiniz yok. Çünkü bir yerde, bir salonda 5 arkadaş, 6, 7, 8 arkadaş şöyle bir özel bir günün gecesi, yani saat 2 olmuş, 2.30 olmuş, hadi uyuyalım dediğimiz bir gece, ben hepinizden önce uyansam sabah namazı için. Orada hazır bulunan bir sürahiye su doldurup, öteki elime de bir sopa alsam, hem uyandırmaya geldiğim sizlerin üzerine su döksem, hem de sopayla vurarak sizi namaza uyandırsam, kalkın namaza diye, her tarafınız ıslak, uyku sersemliği, başınıza, ayağınıza, kıçınıza nereye gelen darbeyle ne olduğunu bilemeden şaşkına dönüp uyansanız, namaz diye bağırsam, hadi namaza, sabah namazı, hadi söyleyin isterseniz. kötü uyandırdın, onun için kılmayacağım. Faturayı niye Allah'a çıkarıyorsunuz? O benim yanlışım ama dediğim yanlış mı? Sen benden duyduğun şeyi zaten benden duymasan da yapmak zorunda değil miydin? Öyleyse hadi dinle ne olur, benden dolayı değil, beni anlama. Öyleyse bize hakkı söyleyen, bize vahyi söyleyen, bize Kur'an'ı ve sünneti duyuran köle de olsa, yanlış da duyursa, kekeleyerek de söylese yine biz onu dinlemek ve dediğini anlamak, anladığımızı uygulamak zorundayız. Sonra tavsiyenin ikinci bölümüne geçiyor Aleyhissalatü Vesselam. وَاِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ Sizden, benden sonra kim yaşarsa, herkes peygamberle ölmeyecekti. Ölenle ölülmezdi elbette. Ölen en sevgili de olsa onunla gidilmezdi. Ama maalesef bakıyoruz, İnsanlar ahlaklarını Kur'an ve sünnetle belirlemezlerse galiba olacağı bu elbette. Hanımı vefat etti diye bir yıl kadar mezarlıktan ayrılamayan, hatta nice geceler, günler ve geceler mezarlıkta kalan, orada yatan, orada kalkan insanlar görüyoruz. Allah korusun. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, benden sonra yaşayacaklar da var. Benimle ölmeyeceksiniz, ölmeniz gerekmiyor. Evet, benden sonra yaşayacak olanlar için söylüyorum. Onlar feseyera, kesinlikle görecekler ki, ihtilafen kesiran, çok çok ihtilaflar görecekler. İhtilaf. Türkçe'de buna muhtelif ve muhalif diyebilirsiniz. Pek çok birbirine muhtelif hareketler, pek çok birbirine muhalif hareketler. Yani birbiriyle çeşit olan farklı durum ve davranışlar, farklı görüş ve kabuller, farklı fikir ve düşünceler, farklı tavır ve hareketler olacak ya da birbirine zıt ve aykırı muhalif farklı tipler, çeşitler veya farklı hareketler olacak. Yani benden sonra kim yaşarsa birbirine ayrı zıt ama birbirinden ayrı zıt olmayan hareketler, tavır ve davranışlar görecek. Mesela namaz kılacak kimileri ama elini şöyle ya da böyle bağlayacak. Düğün yapacak kimileri ya da şöyle ya da böyle yapacak. Yani evet, kız kardeşiyle nikahlanmayacak, kızıyla nikahlanmayacak, halasıyla, teyzesiyle, annesiyle nikahlanmayacak, yani erkekle nikahlanmayacak bir erkek. Ama yani düğün modelinde bir çeşit bir değişiklik olacak. Belki sadece pilav ikram edecek üzerinde et ile, ya da çorba olsun benimki diyecek bir başkası, ya da bir başkası bir başka çeşit yemek ikram etmeyecek de bir başka yiyecek, ben hurma dağıtıyorum diyecek. Salatalık dönemidir, ikisi beraber peygamber yemişse bu insanlar benim ikramımı böyle kabul etsin diyecek gibi, birbirinden ayrı, birbirinden farklı ama birbirine bazen zıt ama birbirini bazen destekleyen tavırlar, düşünceler, hareketler, tarzlar olacak. Benden sonra bunu göreceksiniz. Peki o zaman ne yapalım? Yapılacak iş, peygamber bizi sap gibi ortada bırakmayacağından dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz peygamberimize. Kulak veriyoruz. Fe aleyküm bi sünneti, benim sünnetime sarılın. Bir de ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdîn. Benden sonra gelen, benim halifem durumunda bana halef olan ama râşid ama mehdi olanların sünnetine de sarılın. Peygamberin sünneti ve diğerlerinin sünneti. Yani peygamber peşinde olan, rüşt sahibi, hak ve batıl nedir bu işi fark edebilecek kapasitede ama hidayet üzere olan, mehdi olanların, cennet yolunda olanların sünnetine de hem ki öyle sarılacağız ki addu aleyha bin nevaciz, azı dişlerimizle sımsıkı sarılacağız. Elimiz kesilse de, ayağımız kopsa da, vücudumuz yani imkanımız olduğu kadarıyla dişimizle sımsıkı tutunacak cinsten sarılacağız. Aleyhissalatü vesselamın sünnetine daha önceden beri duyduğunuz şu üçlü taksime ne dersiniz? Kavil, fiil ve takrir olarak, yani peygamberin eylemleri, sözleri ve kabul ve onayları diye üçe ayırsak, yani bunu anlamak için yaptığımızı anlayın ama değilse peygamberin böyle bir hep söyledikleri, konuştuğu dünya sadece konuşur dediğiyle aykırıdır. Hayır öyle, haşa. Bir de yaptığı dünya, eylemleri, bir de kabulleri ve onayları ondan ayrıdır demiyoruz değil mi? Diyemeyiz onu. Öyleyse peygamber hem konuşmuş, hem konuştuğunu yapmış, hem iş yapmış, hem yaptığı işi söylemiş, hem de ama ne yapmış ne söylemiş fakat kabul etmiş, reddetmemiş, onaylamış, seslenmemiş. İşte böyle bir sünnet anlayışıyla peygamberi tekrar gözümüzün önüne getirelim ve peygamberimiz bize tekrar desin, benim sünnetime sımsıkı sarılın diye. Demek ki peygamberimizin söylediklerine sıkı sarılıyoruz, o söylediyse güzeldir diye. Nerede bulacağız, peygamberi nasıl dinleyeceğiz? Hadis kitaplarından ben biliyorum, ben başka kaynak bilmiyorum. Varsa, bulan varsa lütfen bana da haber versin. Başka peygamberin yaptıklarını öğreniyoruz, onun yaptığı gibi yapmaya çalışıyoruz. Ama aleyhissalatü vesselamın söylediğinden başka söz söyleyenler, ona uygun olmak şartıyla, peygamberin yaptığından başka iş yapanlar, onun onayını almak şartıyla, bir de böyle sünneti var peygamberimizin, bunlara takrir diyoruz, kabulleri ve onayları manasına söylüyoruz. İşte onlar da benim için peygamberin sünneti demektir. Yaygın olan, yani neredeyse pek çok toplumda hiç mi hiç uygulanmayan bir sünnet var, takriri sünnet, keler yemek. Çok az belki, hayatta pek az toplumun belki uyguladığı, kertenkelenin şöyle büyüğü, 20-25 santim kadar olanı, az biraz gri veya toprak rengi veya yeşile çalar renkte olanı, hani şu derisi çok çok sert olanı var ya, işte o peygamber döneminde de kimi insanlar tarafından yeniliyor imiş. Hatta bir seferinde aleyhissalatü vesselamla beraber sofraya oturan sahabeye bakıyorsunuz ki bu kelerden yiyor ve peygamber seslenmiyor, engellemiyor, yasaklamıyor, yemeyin, haramdır, yasaktır demiyor ama kendisi yemiyor. Ükile dabbu fi maideti Resulillah diye de bu olay bize naklediliyor. Demek ki bir adam peygamber yemedi diye sünnete uygun olsun manasına ben de yemiyorum diyebilir ve bu sünnete uygundur. Sünnete sarılan insan bunu yapabilir ama öyle değil de madem ki peygamber seslenmemiş, madem ki peygamberin yanında yenilmiş de kabul etmiş peygamber, ben de keler yiyorum derse o zaman onunki de sünnete uygundur. Çünkü o da takriri sünnettir. Aleyhissalatü vesselam hayatında bir kere saçlarını baştan sona tüm kesmiş, tam tıraş. Ama nice sahabe, nice zamanlar, her zaman hatta sürekli yapmış bu işi. Peygamber onlara seslenmemişse, işte bu da sünnettir. Uzatmanın sünnet olması yanında, hepsini aynı ayar ama kısaltmak da sünnettir. Çünkü bir tarafı kısa, bir tarafı uzun olanların nehyedildiğine hadisler biliyoruz. Ya da benzersiz başka hadisler bulabilirsiniz. Peygamber şu model bir elbiseyi giymiş ama o modelin dışında şöyle şöyle elbiselere de laf etmemişse, işte o da sünnettir. Veya peygamber şöyle yürümüş, şurada mola vermiş, şuradan gitmiş ama onun dışındaki hareket edenlere de laf etmemiş, izin vermişse o da sünnettir. Peygamber şöyle namaz kılmış ama böyle namaz kılanlara da laf etmemişse işte o da sünnettir gibi. Peygamber kendisi yaptığını sünnet ama izin verdiğini de sünnet olarak bize intikal ettirmişse, bu sözünden peygamberin yaptıkları, izin verdikleri, söyledikleri, eylemleri, kavil ve fiillerini anlıyoruz. İşte bunlara sımsıkı sarılacağız. Peki ihtilaflar varmış, birbirine muhalif ve muhtelif durumlar varmış. Sünnete sarılmak ne manaya gelir düşünebildiniz mi? Hadi birlikte düşünelim. Bir adam sünnete uygundur diye bir harekette bulunuyor. Evini şöyle döşüyor. Başka bir adam da sünnete uygundur diye evini farklı döşüyor. Ve ikisi birbirine zıt oluyor bazen. Bu sefer biri ona, kardeşim bu ne sünnete aykırılık, o kendi bildiği sünnete göre aykırı ya karşısındaki. Bu ne sünnete aykırılık, nedir bu senin yaptığın diye reddediyor. Öteki de durmuyor ki, aa ne demek, benim sünnete uygun yaptığım ev döşemesine karşı geliyorsun, yoksa sen sünnete mi karşı geliyorsun diye o da ona karşı geliyor. Seninki yanlış, bak benimki sünnete uygun diyorsa, yapılacak iş her ikisinin birden sünnete tekrar müracaat etmeleri. Çünkü Nisa suresinde 59. ayette öyle yazıyordu Allah. Benim anladığım, eğer siz birbirinizde ihtilaf halindeyseniz, yani bir çekişmeli, bir irade beyanında muhtelif, muhalif duruma düşmüşseniz, o zaman فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İşi Allah ve Peygamber'e arz ediverin, havale ediverin, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız diyordu ya Allah. İşte biz de sünnete müracaat edince şu çıkıyor, ya sünnet ikimizinkine de evet damgasını vuruyor, demek ki ikisi de sünnete uygunmuş ki mümkün. Nasıl mı? Düşünün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün fiilleri birbirinin tıpatıp her zaman aynısı mı? Yani hep beyaz elbise giymiş, hiç mavi, hiç kahverengi, hiç siyah, hiç çizgili elbise giymemiş mi? Hayır, giydiğine göre birisi çizgili, birisi saf ve salt beyazı seçmişse, ikisi de müracaat ederse sünnete, ikisininkinde uygunluğunu anlayacak onlar sünnetten. Demek ki sünnet ikinizinki de doğru diyebilecek. O zaman her ikisi de inat etmeyecekler. Hatta madem ki sünnet öyle de yaparım, böyle de yaparım diyebilecekler. Mesela bir tesbih namazı tartışmasına şahit oldum. Efendim, tesbih namazında her rekatta 75 defa bir tesbihatta bulunulur. Bunu acaba Sübhaneke'den sonra mı, Fatiha ve sure okuduktan sonra mı, yoksa rükuda, rükudan kalkınca, secdede, iki secde arasında, ikinci secdede, bir de ikinci secdeden doğrulup oturup sonra ikinci rekata kalkınca mı diye ihtilaf etti Müslümanlar. E kolayı var dedik. Hadi sünnete müracaat edelim. Acaba hangisi doğru? Herkes kendi öğrendiği yere müracaat ediverdi hemen. Açtılar. İbn-i Mace'de bak işte böyle tarif ediyor. Demek ki ikinci rekatta, ikinci secdeden sonra oturacak tekrar insan. 10 defa o tesbihte bulunacak. Sonra doğrulacak ve ikinci rekata kalkacak diyenler delil bulmanın sevinciyle hoş şöyle bir rahatladılar. Ama diğerleri de dediler ki buyurun, bu da Tirmizi rivayeti. Demek ki peygamberimiz böyle de yapmış. Hatta Allahu alem, yanlış hatırlamıyorsam İmam Sübki de diyor ki ibadet düşkün olanlar hem öyle kılsınlar bazen hem de böyle kılsınlar bazen, böyle daha güzel olur diyor. Tabi ikisi de doğru olduğuna göre ne diye ille de birinde ısrar edeceksiniz? Ya da sünnete müracaat edilince birine doğru diğerine yanlış diyorsa, yanlış denilen işi, şahsiyet işi yapmasın, gurur kibire kapılmasın, karakterini bozdu zannetmesin, peygamber düzeltiyorsa sevinsin, Allah'a hamd etsin, o yanlışımla ölmedim elhamdülillah desin ve hemen başlasın yeni doğruya. Çünkü onunki yanlışsa, peygamber öyle demişse, daha doğrusunu bulmanın sevinciyle hareket etsin. Ama bazen sünnet her ikisine de yanlış damgasını vuruverecektir. O zaman da her ikisi vazgeçsin ve ya Resulallah doğrusu hangisi söyle onu yapalım desin. Öyleyse bu iş bize neyi anlatıyor? Sünnete hakimiyeti, sünneti bilmeyi anlatıyor. Devam edelim. 3 hadis bilip, 5 hadis bilip, 15 hadis bilip tamam din budur herhalde demeyelim. Yani ben Riyazu Salihin okudum, ben 500 hadis okudum, ben 40 hadis okudum, benim evimde 1000 hadis var, ben onu 40 senedir okuyorum yerine her bir hadis kitabını devam edelim okumaya. Siz bilirsiniz ama benim şöyle bir yöntemim var, tavsiye edebileceğim. İlk defa okuyanlar için 10 günde bir meal okusunlar. Sonra 10 gün 2000 kadar hadis, yani bir Riyazu Salihin bitirsinler. İkinci meal sırası gelince bir haftada bitebileceğine inanıyorum. Sonra bir haftada bir meal, bir haftada 1500-2000 kadar hadis okusunlar. Sonra tekrar bir haftada meal, bir hafta hadis, bir hafta meal, bir hafta hadis okusunlar. Böylece piyasada Türkçe'ye çevrilmiş bütün hadis kitaplarını, ki didik didik inceden inceye sayarsanız 25-28 kadar hadis kitabı bulacaksınız. Derleme toplama hadis kitapları da dahil öyle olacak. İşte onların arasında bir de hadis, lerin arasında, hadis okuma döneminizin arasında bir de meal bitirirseniz dini anlamaya başladınız demektir. Bakın o zaman karşıdakinin din diye yaptığı ve sizin yadırgadığınız, anam da görmedim, babam da görmedim, atam da görmedim, kavmimde, kabilemde görmedim, bu ne biçim dinmiş diye reddetmeye neredeyse yeltendiğiniz nice gerçeklerle karşı karşıya gelecek. Meğer onların da hadis olduğunu anlayacaksınız. İyisi hadis okumaya başlayalım ama ayetlerle birlik. Meal okumaya başlayalım ama hadislerle birlik devam edelim okumaya. Çünkü onun ayrıca bir başka faydası daha olacak. Aleyhissalatü vesselam sözünün devamında diyordu ki ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyin, hidayet üzere olan, rüşt erbabı olan, yani hak ve batıl nedir bilen, cennet yolunda olan, hidayeti tanıyan, vahyi bilen halifelerimin de peşi sıra gidin, onların da sünnetini dinleyin. Ama çok ciddi bir tehlike var bu konuda. Ve iyyakum ve muhtesatil umur. Dikkat edin. Din diye sonradan uydurulan şeyler peşinde koşmayın. Onlardan ayrılın ve sıyrılın. Çünkü fe inne külle bid'atin dalale. O muhtesatil umur denilenler bid'attır. Her bid'at dalalettir. Her dalalet de adamı cehenneme götürür. Bid'at, din eksikmiş gibi onu tamamlamaya yönelik ya da din fazlaymış gibi onu ayıklamaya, temizlemeye yönelik yapılınca din yapıldı, terk edilince din terk edildi damgası vurulan her harekettir. Yani otursa bir adam, coşsa, cuşu huruşa gelse, peygamberin doğumunu anlatan bir şiir okusa, hatta bunu nameli de okusa, herhangi bir makamda kendince bestelese, şöyle coşup okusa okusun. Ama okuyunca okumayanlara göre daha iyi Müslüman olduğunu zannetmesin. Ya da dinin bu bölümü de vardı da peygamber unutmuş, buyurun bunu da böyle kabul edin demesin. Aslında ayetler bunu anlatıyordu da siz anlamadınız. Hani var ya bazı ayetler, onu siz bilmezsiniz, bizim takım kaptanı bilir demesin. Öyleyse okursa okusun. Okuyan insanlar daha Müslüman ya da okutan insanlar, hele de okuturken daha çok para veriyorlarsa, onlar daha iyi Müslüman demesinler ama. Hele anasına okutmadığı için, babasına okutmadığı için, işte ondan dolayı bu din ortadan kalkıyor zannetmesin insanlar. Ama işte öyle. Okumuş olmak için bazen tesadüfen okuyuversinler belki. Din diye, dini yaşamak için değil, izin verildi diye yapılırsa, mesela siz Kur'an öğretmek, Kur'an öğrenmek konumunda olan insanlara, Kur'an öğretimini, Kur'an harflerini falan elifba ya da filan elifba takımıyla anlatabilir, öğretebilirsiniz. Ama diyebilir misiniz, hayır, iyi bir Müslüman olmak için falanın cüzü veya filanın cüzü okutulmalı diyebilir misiniz? İşte o zaman bid'attır bu. Yani adamı cehenneme bile götürür. Çünkü o daha iyi Müslüman ederi nereden anladınız? Din eksikliği de siz mi tamamlıyorsunuz? Peki acaba insanlar neden ihtilaf ediyorlar ki? Yani aslında sarılıverseler Kur'an geldiğine göre, sünnet var olduğuna göre neden dinlemiyorlar ki? İşte bu konuyu da Bakara suresi 213, bir de Ali İmran suresi 19. ayetlerle size hatırlatıp bugünkü sohbeti bitirelim inşallah. Diyor ki Allah Bakara'da, kânen nâs ummeten vâhide. Bütün insanlar aslında tek bir ümmetti. Yani başta hak din üzereydiler. Allah'la irtibat halindeydiler. İslam dinini Allah onlara peygamberleri aracılığıyla göndermişti. İlk insan aynı zamanda ilk peygamber olarak Allah'la irtibat halindeydi. Mesaj alınıyordu. Ummeten vâhide. Febe'asallâhun nebiyyin. Allah daha sonralar onlara peygamberler, elçiler gönderdi ki onlar mübeşşirin ve müntirin olarak hem cenneti hem cehennemi hatırlatıyor, hem cennetle müjdeliyor, cehennemden kurtuluşla müjdeliyor, hem cenneti kaybetmekle, cehenneme düşmekle uyarıyordu onları o peygamberler. Ve o peygamberlerle beraber ve enzele mahmul kitabe bil hak, hak anlaşılsın diye, Allah'ın tek Rab ve ilah oluş gerçeği bilinsin, anlaşılsın, bizim ona kul köle olmamız gerçeği yaşansın diye o peygamberlerle birlikte kitaplar, yasalar ve yazgılar indirdi Allah. Yahkuma beynen nas fi mahtelefu fi, onların ihtilaf ede geldikleri, onların sen ben, sen dedin ben dedim, o dedi bu dedi, değil o yanlış bu yanlış deyiverdikleri konular hükme bağlansın, adalet ortaya çıksın, hak ortaya çıksın diye Allah kitaplar gönderdi. Ama ve mahtelefe fihi illellezine utuhu min ba'di ma ca'athumul beyinat, kendilerine beyineler, apaçık net belgeler, bilgiler, yani anlaşılmak için müracaat edilince anlamak isteyenlerin apaçık anlayacakları asıl bilgiler kendilerine geliverince bu insanlar ihtilafa düştüler bu sefer onun hakkında. Çünkü bağyen beynehum, azgınlık vardı. Size kitap geldi bize gelmedi diye yaptılar mesela. Ebu Cehil'in yanına geliyor biri birinde. Diyor ki üstad, ya bu Muhammed'i tanıyoruz biz, aslında niye düşmanız biz buna? Bu adam hiç yalan söylediğini görmedik. Bu adam güzel şeyler söylüyor da. Ben bazen dinledim, biliyorum sen de bazen dinliyorsun. Peki ama neden düşmanız buna deyince, aptal mısın sen diyorlar, salak mısın? Nedir senin derdin, hiç anlamıyor musun sen? Firasetsiz, biz onlarla yarış halindeydik biliyorsun. Onların şuyu var, bizim de vardı. Bizim bunumuz var, onların da vardı derken, onlar bir peygamber çıkardılar. Sonra da biz mahvolduk. Ebediyen inanmayacağız onların peygamberine diyor. Ve işte bundan dolayı ihtilaf ediyorlar. Yani kitap ve ilim yokken, beyinat olmadan ihtilaf etseler hadi neyse insanlar, ama kitap gönderilince, peygamber gönderilince neden ihtilaf ediyorlar? Çünkü bağyen beynehum, bir azgınlıkları vardı ondan, dertleri bu, sıkıntıları bu. Fehedallahu lezine amenu limahtelefu fihi minel hakkı biiznih, Allah'ın izniyle Allah onlara ihtilaf ettikleri konularda işte böyle cennet yolunu tarif edecektir. Vallahu yehdi men yeşâhu ila sıratı mustakim, Allah kim isterse onu cennet yoluna iletecektir. Ali İmran suresi 19. ayette ise inned din indallahi'l İslam, Zaten Allah'a göre Allah'ın yanında onun kabul edeceği din ilk insandan bu yana hep İslam dinidir, teslimiyet dinidir. Ve mahtelefe lezine utul kitabe. Peki neden insanlar ihtilaf ediyorlar öyleyse? İlla min ba'di ma ca'ahumul ilmu bağyen beynehum. Kendilerine ilim geldikten, kitap geldikten, beyinat geldikten, apaçık bilgiler geldikten sonra eğer bunlar ihtilaf ediyorlarsa demek ki çaresizlik ihtilafı değil ama ne yapsam ki diye bocalamak değil bu iş. Bağyen beynehum azgınlıklarından dolayı böyle yapıyorlar. Ve men yekfur bi ayatillahi yapsınlar ama iyi bilsinler ki kim ki Allah'ın ayetlerini yok sayar, kendi kafasına göre takılır bildiğini yaparsa fe innallâhe senîul hisâb. Allah hesabı acele görüvermeye de muktedirdir. Allah'ın cenneti olduğu gibi cehennemi de vardır. Velhamdülillahi rabbil âlemin.